Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim hepinize gönül dolusu merhabalar. Bir Alim Bir Eser programımızdan, Erkam Radyomuzdan hepinize efendim hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi sunuyoruz. Kıymetli dostlar, bu haftada Allah'ın izniyle 3 programdır devam ettirdiğimiz Dua kitabının efendim Alexis Carroll ve Ali Şeriati'nin düşüncelerini barındıran, yorumlarını, kanaatlerini barındıran naçizane bizlerin de kendimizce şerh koymaya gayret ettiğimiz, ilaveler yapmaya gayret ettiğimiz programlarımızın devamı mahiyetinde 4. programı sunmak üzere yerimizi almış durumdayız, stüdyomuzdayız ve kitap şu anda bize konuşmak istiyor. Bu konuşmaları bizlerin dinlemesi, anlaması ve dillendirmesi icap ediyor diye şahsen kendime bir vazife çıkarıyorum. Kıymetli dostlar, dua üzerine bir hayli bahis açtık. Epey mesele konuştuk. Bunları tekrar etmekten iştinab ediyorum. Ve önceki programlarımıza, 3 programa havale ediyorum. Ki en son programımızda naçizane bendenizin bu İslam klasiklerine dair yıllardır yaptığı okumaların bir neticesi, bir semeresi olmak yönünde efendim 7 dua türünden bahsetmiştim. Bunların çoğunu belki ilk defa duyduğumuzu ifade etmiştim ve duaları bütün yönleriyle 7 maddede özetlemiş idik. Erkam Radyomuzun internet sitesindeki Bir Alim Bir Eser programının linkini tıklamak suretiyle dinlemek mümkün. Tabii tarihi sırasına göre efendim. Şimdi duanın bir yönünün de aşk ve vecd olduğu bahsini açmış idim. Kitapta da zaten bununla ilgili bir müstakil bir bölüm var. Duanın felsefesi, hikmeti, hikmet boyutu aslında. Felsefesi hoş bir tabir değil ama tefekkürü anlamında kullandığımızı anlıyorsunuz. Yoksa sırf filozofi manasında konuşmadığımızın zaten farkındasınız. Programlarımıza az çok aşinaysanız, üslubumuz, bakışımız, duruşumuz, neyi nerede niçin söylediğimiz konusunda bir fikriniz vardır. Rastgele konuşmamaya gayret ettiğimizi, bir yerden, bir noktadan baktığımızı, kendimize bir zaviyemiz olduğunu inşallah hissettirmişizdir. Bunu sizler algılamışsınız diye ümit ediyorum efendim. Şimdi sevgili dostlar, aşk kavramına da bendeniz mesafeli bir kardeşiniz, bir arkadaşınızım. Aşk meselesinin hem ilahi anlamda hem beşeri anlamda ne derseniz deyin sıkıntılı, sorunlu olduğunu düşünüyorum bu zamanda. Çünkü bugün insanının aşka her anlamda yüklediği manaların, anlam derinliklerinin problemli kaynaklardan beslendiğini, bugünün bozuk duygu ayarlarının aşkı başka türlü yorumladığını, bunu ilahi cephede gerçekleştirmeye çalışırken de maalesef ilmi, irfani temeli ihzar etmeden, hazırlamadan, yani daha elifba düzeyini aşmadan bir anda kendisini göklerde uçuyormuşçasına hayal ettiğini, aşkın bir tahayyülden öteye geçemediğini, evhama, vesveseye, probleme, beklentilerin fazla yükselmesine, bu beklentiler gerçekleşmediğinde de müthiş bir yıkıma ve çöküşe yol açtığını şahsen düşünüyorum. Yani aşk meşrebinde, mezhebinde öyle diyelim, cihetinde yol alan bir kısım alim ve ariflerin çok ciddi bir altyapıdan sonra, tefekkürî altyapıdan, ilim ve irfan altyapısından sonra bir üst mertebe olarak bunu altını doldura doldura temin etmelerinin karşılığı olarak bugün bizlerin ya da bu yola tevessül edenlerin maalesef bu altyapıdan, bu zeminden son derece fakir ve mahrum olduklarını görüyorum. Bu zemine dair bir fukaralıkları olduğunu görüyorum. Tabii üst yapıda çöküyor ya da arızalar doğuruyor. Ya kişilik problemleri doğuruyor ya dini çarpıtma, şeriatten ödün verme, dini rüşvet verme gibi hastalıklara yol açıyor. Mesela aşırı bir hoşgörü kültürü ortaya çıkarabiliyor ki bu fevkalade arızalı. Bu hoşgörü edebiyatının nerelere kadar gelebildiğini zaten son zamanlardaki hadiseler bize ne yaptı? Gösterdi. Yani biz hani kendimizle bir paya çıkarmak için söylemiyoruz, Allah affetsin. Ama bendeniz 15-20 senedir bu hoşgörü edebiyatının ne kadar arızalı olduğunu, Müslümanların Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek denklemini çok iyi anlamaları gerektiğini, başkalarına dışarıya karşı gayra karşı gösterilen hoşgörünün en azından onda birinin Müslümanların kendi içinde de gelişmesi gerektiğini zaten söylemekteydik. Ki bunlar fazlasıyla eleştiri konusu oluyordu. Efendim olsun varsın, biz söylemeye devam edeceğiz. Şimdi aşk dediğimizde şahsen ben şevk anlıyorum. Yani bugün aşk dediğimizde bizim şevki anlamamız lazım. Yani ya, marifetullah yolunda şevk, duada şevk, insan olmada şevk, efendim kul olmada şevk, hakkı hakikati tanımada şevk ve coşku. O yaşama coşkusu, o var olma coşkusu, o bir şeyleri gerçekleştirme coşkusunun bir Müslümanda, bir insanda mutlak surette bulunması gerektiğini düşünüyorum. Duanın da vecd ile, coşku ile yapılması gerektiğini ifade ediyorum ki daha önce de söyledim, duanın bizzat kendisi ibadettir. Duanın bizzat kendisi, bırakın neticelerini, zaten neticeye odaklı duanın buradaki ifadesiyle hani böyle avamın duası olduğunu söylemiştik. Bunu bir kategorizasyon anlamında söylememiştik. Yani bunlar sıradan istek dualarıdır demiştik. Mekanik dualar vardır bir de, ezberlenmiş, nesilden nesile aktarılan, güncellenmeyen, o anki duygu ve durumdan beslenmeyen mekanik dualar. Bu mekanik duaların da efendim ben işlevsiz olduğunu, insanların duaya ve ibadete yabancılaşmasında, duyarsızlaşmasında çok büyük rolü olduğunu düşünüyorum. Yani bizim dua kültürünü cenazeden düğüne her yerde yeniden gözden geçirmemiz lazım. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu mekanik dualar üzerine imam ve müezzinlerimizdeki alışkanlıkların üzerine gitmesi kanaatinde söylüyorum. Bakın somut bir öneri olarak bunu dile getiriyorum. Çünkü yani İmam Efendi öyle bir dua ediyor ki tamamen Osmanlı'nın 17. yüzyılında kalıplaşmış duanın bir bugünkü ifadesi gibi. Ama orada bir durum var. Hal var. Hale muntazır durumlar var. O durumun, vaziyetin sıcaklığını da taşıması lazım ve o günkü cümlelerle, o hissiyatla kotarılabilmesi lazım. Yani standart dua anlayışını bir daha gözden geçirmemiz gerekiyor. Herkes aynı şeyi duya duya duya buna karşı ünsiyet ve ülfet perdesi geliştiriyor. Tesirini kaybediyor efendim. Tesir icra etmiyor. Yani aynı şey dönüyor. Bozuk plan dönmesi gibi. Hayır, duanın zaman zaman farklılaşması, gündemle bağlantılı olması, enfüsi gündem, afaki gündem, buna bakan bir tarafının da olması gerektiğini söylüyoruz. Peki, lakırdıyı bırakalım, esere devam edelim. Efendim, dua sadece bizim isteklerimize ulaşmamızın aracı değildir. Belki bizzat vecdin ve şevkin de göstergesidir. Aşk ifadelerini böyle tercüme ettiğimi az önce söyledim. Yani genellikle efendim tefekkürü, ilmi ve fikri araştırma, tahlil ve incelemeler sonucu elde edilemeyen şeyler şevkle, coşkuyla, vecdle, efendim bir sevgiliye adeta bağlanırcasına samimiyetle, ondan başkasını bırakmamayla elde edilebilir. Dünyanda, gündeminde ondan başkasını silip süpürmeyle elde edilebilir. Ne düşünceyle, tahlille, incelemeyle elde edilemeyen birçok şey. O yüzden selametli bir duygu ayağı insana çok çabuk yol aldırabilir. Yani insanın o seyrinde, efendim hakikatte, gönlündeki seyrinde duygunun selametli işleyişi, hissi selim müthiş bir seri yol aldırıcı olabilir. Bunu ifade ediyoruz. Bu sebeple Allah hayat ve varlık gibi iki yüce sırrın yaratıcısıdır. Hayat ve varlık. İki büyük hakikat. Tefekkürün de iki büyük belirleyicisi ve iki büyük mucize olan hayat ve varlık ondandır. Bu deyim çok güzeldir. Bu mefhumu biz çok yakından biliyoruz. Bizim hikmet ve irfanımızda var olan bir mefhum. Efendim böyle arifçe, güzel, latif ve derin bir sözün laboratuvara ve fizyoloji çalışmalarına hayatını adamış biri tarafından söylendiği için farklı bir değer taşıdığı ortadadır. Alexi Carrel. Bakın bu kadar arifane, bu kadar güzel bir sözü bir fizyolojist söylüyor. Demek ki bir insanın mesleğinin sınırları içine mahkum olması diye bir şey söz konusu değil. O mesleğini hakikatte derinleşme vesilesi yapması da mevzubahistir. Evet ve bu derin ve arifçe sonuç dedik. Sonuca laboratuvar çalışmaları sonucu ulaşmak elbette ki çok önemlidir. Yani işin deneysel kısmını da biliyor olmanın, fiziki kısmını da biliyor olmanın verdiği bir güven duygusu vardır. Hayat ve varlık mucizesi kendinden gelen ve sırrını bilen Allah, aklın kavrayamadığını anlatmak istemeyenlerin gözünden kendini gizlerken, sırf vermek isteyen, bu amaçla kendisine yönelenlere, kendisine efendim veçini çevirenlere aşikar olur. Aklın kavrayamadığını anlamak isteyenlerin gözünden kendini gizlerken, kendine coşkuyla, vecle, şevkle yönelenlere aşikar ediyor, açıyor, sırlarını ifşa ediyor. Böyle bir sünnetullah var diye bize ifade ediyor. Onlar bilginin yolunu mantıki düşünce ve akla bağımlı bilirler. Yani bilgi sadece mantıki düşünceden ve aklın yürüyüşünden geçer. Gidimli düşünceden geçer diyebilirler. Onlar hayatın sırrını, kainat, ruh ve varlığın anlamını da söz konusu çerçeve içinde tahlil etmek ve mantıki sonuçların dar çerçevesine sıkıştırmak isterler. Bunu da madde, fizik ve kimya kanunlarına uygun algılama çabasındadırlar. Onlar dedi kim işte? Akılla ben varlığın ve hayatın sırrını çözeceğim diyenler. Efendim akıl vecde birleşmelidir. Akıl kendine bir başka kanadı eş edinmelidir. O kanat da coşku ve vecd ayağıdır. Yani coşku, vecd, samimiyet, şevk bunlar olmazsa tek başına kıyas ve muhakeme yeterli değildir. Şimdi bir insanda coşku var, vecd kısmı var, duygu ayağı var, akıl ve muhakeme yok. O insana da o kanadı vurgulamamız lazım. Kimde hangi taraf zayıfsa o tarafın mutlaka takviyesi ve vurgusu icap ediyor. Şahsen bendenizin bir prensibidir. Bir insanla muhatap olduğumda hangi ayakla, hangi kanatla uçmaya çalıştığına dikkat ederim. Bakarım ki son derece mantıkçı bir insan. Takır tukur, her şeyi mantıki prensiplere indirgemeye çalışıyor. Duygu boyutu son derece, ona duygu vurgusu yapmaya çalışırım. Yani duygu, his ve şevk boyutunun güçlenmesi için neyse yapabileceğim onu yapmaya gayret ederim. Ama bir insan var ki mesela duygularla sadece yürümeye çalışıyor. İlim, irfan, düşünce, tefekkür, mantık, muhakeme, akıl boyutu zayıf. O insanın da o noktadan takviyeye ihtiyacı vardır ki iki kanatlı zülcenaheyn olabilsin ve ne yapabilsin? Hakikatin göklerinde pervaz edip uruc edebilsin, yükselebilsin derler. Evet, zannederim mürşidi kamiller de bunları prensip edinirler ki insanların terbiyesinde fevkalade etkilidirler. Evet efendim, şimdi fakat sevginin, muhabbetin, vecdin, şevkin, fedakarlık ve samimiyetin anlamını kavrayanlar, bu akılcıların karşısında, iyice kavrayanlar için Allah'ı tanımak çok kolaydır. Nasıl? Bir gülün kokusunu algılamanın rahatlığıyla. Bir gülün kokusunda siz Allah'ın tecelliyatını hissedebilir, seyredebilirsiniz. Ama o hissiyat bir tefekkür prensipleri silsilesiyle de çalışmalıdır. Sırf hissiyat boyutunda kalmamalıdır. Yani hissiyatın etkisi malum, tamam, çok tesirlidir, doğrudan doğruya yol aldırıcıdır ama bunun da mutlaka bir tefekkür sistemine ne yapması gerekiyor? Yaslanması gerekiyor. Allah'ın huzurunda olduğumuzu o gülün kokusunda duyabilir ve öyle duyabiliriz ki her yer adeta onunla dopdoludur. Ve o her yerde tecelliyatıyla vardır. Bizzat değil. Heme ost değil, heme ezost. Şimdi bu aşk yolunda gidenlerin bir kısmı biliyorsunuz vahdeti vücut meşreptir. Ve vahdeti vücut meşrep bugün bu zamanda her şey odura varırsa çok ciddi arızalar ve problemler çıkarabiliyor. Bu ilmi bir mesele, malum haliniz. Biz her şey ondandır diyoruz ve her şeyin ondan olması bir ikilik vesaire doğurmaz. Her şey bizzat doğrudan doğruya onunla kaimdir diyoruz. Eşyanın hakikati sabittir diyoruz. Daha evvel de vurguladığımız gibi. Efendim, şimdi Alexi Carrel tabii Hristiyan dünyasının bir insanı. Bakınız, bir kilisede toplu ibadetler bitmiş. Ondan bir alıntı. Tüm halk çıkmış, tüm sandalyeler boşalmıştı. Yalnız salonun en arka sıralarında bir kişi oturuyordu. Ne filozof, ne doktor, ne ruhban. Sade köylü bir adam. Papaz yanına giderek "Burada ne yapıyor, ne yapıyorsun?" diye sorunca "Ben ona bakıyorum, o da bana." diye karşılık verdi. Yani vecd haliyle duasını bizzat temaşaya döndürmüş. Derin felsefi düşünce ve yargılar karşısında gizlenen efendim tecelliyat dostça, riyasız, sade bir his ve arı yüce bir şevkle ve buna mukabil olarak açıkça ve aydınlık bir biçimde kolayca kendini hissettirir. Bu önermeyi az önce de değişik şekilde söylemiştim. Yani aşkla, şevkle kendini Allah-u Teala ve onun tecelliyatı çok daha kolay açıyor diye ifade etmiştik. Evet, vecd ile. Hissiyatın devreye girmesiyle daha kolay açılıyor marifetullah diye demiş, söylemiştik. Dua etmek, yani akıl yolu o yönden daha zordur. Akıl yolunda adeta yani böyle betonu delmeniz lazım elinizdeki o beton delici hiltiyle. Yani tüneller aşmanız lazım filan. Zor bir yol. Akılla duygu birleştiğinde çok daha tesirli oluyor demiştik. Dua etmek, değer verilen bir aşkın, hisli olmanın ve sevmenin tecellisidir. Ne güzel. Aynı zamanda güvenmenin, imanın bir boyutu güvendir biliyorsunuz. İmanın bir boyutu inanmak, bir boyutu güvenmektir. Aynı zamanda güvenmenin, inanmanın ve tanımanın yoludur dua. Dua marifetullah'ın bir yoludur. O yüzden duanın bizzat kendisinin bir ibadet olduğunu söylemiştik. Evet. Bununla beraber Alexi Carrel'ın algıladığı veya tanımladığı biçimiyle dua, şevkin, isteğin ve insan ruhunun arzularının tecellisidir. İnsan ruhundaki arzunun da bir tecellisidir. İnsan ruhunda bir arzu var. Ne arzusu? Sonsuz olma arzusu. Rabbini tanıma arzusu. Varlığın faniliği karşısında feryat etme arzusu. O faniliğin darbeleri karşısında sığınma arzusu. Kendini bir limana, güvenli bir limana bırakabilme arzusu. O limanda tedarikleriyle beraber harekete geçebilme arzusu. Ki duanın sadece insanları pasifize eden bir uyuşturucu gibi algılanmaması gerektiğini, duanın harekete geçirici bir boyut olduğunda evvelce arz etmiş idik. Yani aşk yani ne, dinleme yani ne, bu cümleyi açıklamam lazım diyor yazar. Okuyucuların merakını gidermek için özet olarak ortaya koyalım diyor, devam ediyor, biz de devam ediyoruz. İnsanın üstünlük derecesi hayat boyu yediklerine değil, o insanın yüce istekleri olmasına, yediğin, içtiğin, giydiğin, bindiğin seni yüce yapmıyor. Ey arkadaş, kıyafetinle, yediğin yemeklerle, iyi yerlerde yemek yemeyle, iyi arabalara binmeyle filan yüce olmuyorsun. İnsanın üstünlük derecesi hayat boyu yediklerine değil, o insanın yüce istekleri, hissiyat-ı ulviye. Eski kitaplar öyle söyler. Sende ulvi hisler var mı kardeş? Sende vecd, sende muhabbet, sende arayış, sende şefkat, sende merhamet, sende yüce hisler var mı? Bunlar yoksa sen bir zavallısın. Sen iyi şeyler yiyen, konfor içinde yaşayan, son derece güzel, bakımlı bir gövdesi olan bir zavallısın. Eksikliklerini duymasına, yüceliği insanın ve kemale talip olmasına bağlıdır. Kemale talip misin bu dünyada? Ve insan duyarlı, titiz bir biçimde kendini ölçebilir. Yani herkes belli bir ölçüye göre daha insani özellikler, daha mükemmel istekler, daha olgun ve daha yüce bir duruma sahip olabilir. Basit insanların istekleri basit, büyük insanların istek ve arzuları da büyük olur. Dualarımızın büyük olması lazım. Dualarımız göğü delmesi lazım diye ifade ettik. Büyük duaların, büyük taleplerin insanlar olmak lazım. Ama bu Allah'a yöneliş anlamında kendini bilmek, varlığın hakikatini kavramak manasında. Bu ince gerçeğin anlamına uygun realite şudur. Zengin olanların duaya daha çok ihtiyaçları vardır. Çünkü imtihanları daha fazladır. İmtihan gerekçeleri daha fazladır. Burada bir misal verelim. Hazreti Ali'nin değeri onun diğerlerine göre istek ve yakarışının azlığından değildir. Hazreti Ali'nin değeri belki daha yüce, daha üstün arzuları duyması oranında kendisini gösterir. Hazreti Ali başkalarından daha değerli olabilir bu istek ve dualarının yüceliğiyle. Daha üst düzeyde dualar taşıması gibi varlığında bulunan eksikliklerin bilincinde olması ve başkalarının buna benzer duyarlılık ve bilinci göstermesi oranında değerlenir bir insan. Bir insanı değerli kılan dualarının, isteklerinin, daha doğrusu hedef ve hayallerinin büyüklüğüdür. Ulvi hislerin ondaki derinliğidir. Bilimde de böyledir. Herkes bildikleri ölçüsüne göre bilgin değildir. Belki evrende, kainatta meçhul olanları duyuşu oranında alimdir. Bildiğin oranda alim değilsin. Kainattaki meçhulü duyduğun oranda alimsin. Ben yere ve göğe baktığımda pek fazla meçhul şeylerle karşılaşmıyorum. Niye gök buharlıdır? Neden yağmur yağdırılmaktadır? Niçin yıldızlar o kadar yükseklikte duruyorlar? Niçin bulutlar bu biçimdedir? Fakat çağı tanıyan bir astronomi bilgini gökyüzünde binlerce meçhulü yakalayabilir ve bulabilir. İlminin büyüklüğü de oradan geliyor. Kainatın hareketini bir kervan gibi kabiliyetli bir biçimde olgunluğa ve hedefine varmak isteyen hareketini, büyük Allah'a yücelişini çok uzaktan bile görebilen, efendim çok uzaktan bile görülen dağlar üzerinde tabii yaratılıştan gelen fıtri kaleler gibi duran bulutların varlığını, bunların Allah'a yönelişini görüp duyan bir büyük ruh hayretler içinde kalır. Hayret, bakışımızdaki o derinlikle alakalıdır. Bakışımız, kavrayışımızdaki derinlik arttıkça hayret artar. Korku, ürperti duyar. Bu duyguları, hafızası, varlığın sonsuz sofrasının etiğini yakalayabilen, duyarlılık ve kavrama yeteneğine sahip olan bir kalp duyabilir bütün bunları ve böylece bulabilir. İşte bu sebeple İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yakarıyordu. Allah'ım benim hayretimi artır. En büyük dualarından biriydi biliyorsunuz bu peygamber efendimizin. Allah'ım benim hayretimi artır. Bu tip bir hayret doğuşu tanımakta, doğuşu unutmak ve bilmemekte perişanlıktır. Evet, bu tip bir hayret doğuşu tanımaktadır. Yani varlığın, hakikatin, her şeyin doğuşunu yakalayabilmek, görebilmektedir. Ürperme ile karışık korku, haşyet. Havf başkadır, haşyet başkadır diye ifade etmiştik. Ürperme ile karışık korku, haşyet, Allah'ın azametini hayretle kavramaktan, sırf korku, sapıklık ve günahla mağlul olmaktır. Evet, yani hayretin içinde Allah'ın azametini kavramak vardır. Ama havfta, sadece korkuda, günahından dolayı, yanlışların, hatalarından dolayı bir korku vardır. İkisi arasında böyle bir fark var. Ve dört parmaklık basit ruhların özetidir havf. Haşyet alimlere özgüdür. İşte böyle ruhlar, gönüllerinin kapasitesi bir yüzüğün hacmi kadar olmasına rağmen, düşüncelerinin hareketinden, görüşlerinin doruğuna kadar çok rahat ve kendilerinden emindirler. Bu kadar dar bir ruh haleti ama o kadar emin bir duruş. Yani kibir biraz bununla bağlantılıdır. Bu akik yüzük ile bir iyilik ortamına yükseldiklerini ya da Şah Abdülazm gibi bir yeri ziyaret etmek, bir yemek vermek, birkaç kuruş sadaka vermek, birkaç geleneksel dua okumakla kendilerini ilmül yakin okyanusunda ve hurilerin kucağında zannederler. Yani yüzük kadar ilmiyle, yüzüğün kapladığı alan kadar aklıyla, gönlünün alanıyla kendilerini cennetlerin baş köşelerinde sayan insanlar vardır. Onların hayalleri kainat, insan ve dünyadan daha çok ahiret, hesap ve mizanla doludur. Sanki Sırat Köprüsü'nün sahibi onlardır ve cennetin melekleri beyefendilerin etrafında fır fır dönüyorlar. Yani ahireti parsellemiş gibi davranırlar. Biliyorsunuz ahiretten emin olmak, yani ben zaten kurtuldum, yaptım, ettim, şu kadar ibadetim var, taatim var, bu kadar iyilik yapıyorum, bak kurbanda bu kadar bağışta bulundum, işte şunu yaptım, bunu yaptım. Bunlar hakikaten kendini efendim ahirette Sırat Köprüsü'nün sahibi saymak kadar abes bir duruma duçar olma özelliğini ifade ederler. Evet, bunlar, bu tip insanlar Kainat ve Gök adlı kitabı tahlil etmekle tüm maddi dünya ve tabiatı ilk yaratılış anından kıyamete kadar elbiselerinin cebi gibi tanımış olurlar. Tarihlerin Nesih'i gibi tüm tarihleri yok sayan kitabı okumakla Adem'den kıyamete kadar tüm insanlık tarihini içtikleri su gibi bildiklerini sanırlar. Böyle işte kendince okumalarıyla, yaptıklarıyla her şeyini bildiğini zanneden insan tipleridir bunlar, biliyorsunuz. Din adına da bunu temsil ediyor olabilirler. Maalesef vahimdir. Ahiretin menzillerini öğrenmekle de öğrenmiş kitaplardan, ölümün ilk anından kıyametin kopmasına kadar geçen zamanı ve tüm ahireti bir coğrafya bilgininin dünyayı titiz bir şekilde inceleyişinden daha titizce öğrenmiş ve ahireti karış karış bilmiş olurlar. En sonunda da cennetin anahtarlarıyla bütün cennet kapılarının anahtarlarını elde etmiş olurlar. Ne oldu? Öğrendi ya bazı tasvirleri, bazı ibareleri, bazı kitaplarda geçen cümle ve düşünceleri, bunlarla cennetin anahtarlarını kendi ellerine almış zannederler. Ona göre de halka konuşurlar. Böyle insanlara konuşurken biliyorsunuz biraz mektep medrese yüzü görmüş bir kısım hoca efendim kılığındaki insanlar da bunu görürsünüz mesela, maalesef üzülerek söylüyoruz. Cennete sokar, cehenneme sokar, oradan alır oraya koyar. Sanki cennet cehennem onun parsel alanı. İstediğini alıyor, istediğini bırakıyor. Böyle bir tasarrufa sahip Hazret. Evet, tasarrufu kendinden menkul. Bunları elde eden, bilen, öğrenen biri daha ne ister ki? Her şeyi çözmüş zaten, her şeyi biliyor. İşte bu noktada felaket başlıyor sevgili dostlar. Her şeyi bildim, yaptım, keşfettim, avucumun içi gibi biliyorum filan dediğin zaman asıp kesmeye, kesip biçmeye başlıyorsun. Kafana göre tanzimler, tasnifler yapmaya başlıyorsun ki bu ilmin afetlerinden biridir. İmam Gazali Hazretleri'nin isabetle ihyasında anlattığı önemli bahislerden biridir. Bakmanızı, okumanızı naçizane tavsiye ederim. Şimdi efendim, bunlardan da görüyoruz ki dua, yakarma ve istek, bunların en hafifi bile en küçük meçhuliyet ihtimaline, bir anlık şüphe tasavvuruna, kendisinde, dünyasında, eyleminde ve yazgısında yer vermez. Fakat efendim, bilgilerin kalabalıklığıyla sıkılmış, düşünceleri göğün yollarına, evet, aşina olan, hayretler içindeki insan, kendine ait yeryüzünün yollarından ansızın evindeki yumuşacık yataktan gece yarıları kaçar ve sinesini hafakanlar kaplar, şehrin etrafındaki ağaçlıklarda gizlenir. Hayret bizi bazen farklı durumlara sokabilir. Göğün derinliklerine bakabilecek bir ruh halinin bizde bulunması, o vecdin, o coşkunun, o şevkin bulunması bizi bazen toplumdan ayrı düşürebilir. Bunun da örnekleri vardır. Büyük ruhların kaçışları vardır aziz dostlar. Bu da bir gerçektir. Gecenin gönlünde Allah'ın varlığı, cazibesi, cemal, yücelik ve melekutu ile baş başa, kendi bayağılık ve istekleri karşısında böyle ruhlar, bu yüce ruhlar inlemeye başlar ve kendinden geçer. Söz konusu ölçülere uygun dua eden, daha üstünü, daha yüceyi, daha uzağı gördüğünden kendi geri kalmışlığının farkındadır. O kemalin, yüceliğin her aşamasında duyabildiğinden, kendini daha geri, daha istekli, daha muhtaç, daha aciz, daha zayıf görür. Daha zayıf görür ve daha çok yalvarır, daha arzulu, yüce ufuklara ve mutlak yüceliğe, varlığın yüceliğine meftun bir durumda kendisini bulur. Her şeyi bitirmiş, asmış, kesmiş, yalamış, yutmuş, cenneti, cehennemi, her şeyi parsellemiş bir edayla yaklaşmaz. Bunlar ilmin küçük kibirlerine mahkum olmuş insanların özelliğidir. Fakat tüm çaba, düşünce ve bakışı evinin dört duvarını ve mahallesini aşmayan bir kimse, geri kalmışlık, çöküş ve alçaklıktan korkuyu asla duymaz. Alçaklıkla vahşileşen biri çöküşten nasıl korkar? Çok güzel bir soru aziz dostlar. Alçaklıkla vahşileşen biri çöküşten nasıl korkar? Dağın yüce doruklarını görebilen, fakat duyduğu tırmanma isteği 1-2 metreyi aşmayan bir kişi, bu azıcık tırmanışla, başarı ve gururla dolacağından ruhu da istekli ve susuz olamaz. Benzetme muazzam. Müsaadeniz olursa bir daha tekrarlamak isterim. Çok güzel burası. Dağın yüce doruklarını görebilen, fakat duyduğu tırmanma isteği 1-2 metreyi aşmayan bir kişi, bu azıcık tırmanışla, 1-2 metrelik, başarı ve gururla dolacağından, 2 metrede hemen fethetti dağı, ruhu da istekli ve susuz olmaz. Küçük fetihlere razı olanların ruhlarındaki istek az olur, susuzluk az olur. Tüm bu korkular, bu korku ve yalnızlıktan kaçışlar, tüm bu kendinden geçmeler, efendim büyük insanların o maneviyat büyükleri, insanlık büyükleri gibi susuz, aç, dertli, uyanık bir ruhun belirtileridir. Duada yalnızlık arayışları, insani tahliller, akıl, bilim ve düşünce üstü bir olgudur ve kabule layıktır. Efendim yoksa bu insanlığın büyükleri gibi insanların, varlıkların, efendim Medine'de dua etmek için ya halvet arayışı, yalnızlık arayışı, onun büyük ruhunun karanlıkta, korkudan kendinden geçtiği anlamını hiçbir zaman ifade etmez. Mesela Hazreti Ali dedik. Belki bu bir meftun insanın, bir meftun ruhun, aynı zamanda büyük bir ruhun, sırf Medine toplumunda değil, sırf Arap toplumunda değil, milattan sonra 7. yüzyıl ortalarında değil ve yalnızca insanlığın varlığında değil, belki Allah'ın sonsuz varlığında, varlık ve duygusunu hisseden bir ruhun, kendi varlığının çerçevesinden varoluşunu dışarıya aktarması, yansıtması hadisesidir. Böyle bakmak icap eder. Bu ruh, aydınlığını yitirmiş bir şule, güneşten uzak düşmüş bir gezegen gibi, dertli, acı çeken, korkmuş, ürperti duyan, isteyen, dua ve inlemeye talip olma duygusuyla iç içe bir ruhtur. Yani bu ruh, şevk duyan, arzu duyan, kendi başlangıcından, mutluluğundan, dosdoğru yerden, vatanından ayrılmış olmanın göstergesi olarak bunları ifade eder. Budur bence şevkin ve vecdin anlamı. Şevk ve vecd, hayret, kaçış, ışıksız kalma, uzak düşmedir. Şevk ve vecd, bağlanma, bağlanışı yenilemek içindir. Kuru, kesilmiş ve garip neyin inleşi, inlemesi, kamışlar arasına tekrar dönebilme arzusundan ve isteğindendir Hazreti Mevlana'nın bize son derece arifane bir dille ifade ettiği gibi. Kıymetli dostlar, görüyorsunuz coşkulu bir dille yazılmış bir eserle karşı karşıyayız. Yani duanın coşku boyutunu anlatırken de ifade ve üslubun ne kadar coşkulu olduğunu bizzat görüyoruz, temaşa ediyoruz. Bu fevkalade güzel. Şimdi duanın bu vecd boyutu üzerine bu analizler gayet güzel. Şimdi efendim, uzlet meselesi var. Uzletle beraber bir yakınlaşma duygusunun devreye girdiğini biliyoruz. Duanın bir ayağının gerçeklikte olması gerektiğini biliyoruz. Dua gerçeklikten kopuk bir edebi cümleler yığını değildir. Bir ayağı, ama bu gerçeklikte de boğulmamalıdır. o gerçekliğe basarak, yani vakaya, realiteye basarak göğün derinliklerine, semanın katmanlarına uzanan, ebediyete iştiyak duyan bir yanının da olması gerektiğini zaten söylemiştik, ifade etmiştik. Realizm meselesi var. Sonra sırf idealist nutuklar da olmamalıdır. Yani duanın içerisinde idealizmin o gerçeği görmeyen, hayattan kopuk, kendi çalıp kendi oynayan havasından da sıyrılan bir tarafı olmalıdır. İdealizmin kör dövüşüne, felsefi boğuşmasına da mahkum olmayacak tarzda duanın derinleşmesi lazımdır. Kuşatıcı hale gelmesi lazımdır diye söylüyoruz, ifade ediyoruz. Şimdi efendim, kitapta dua metinleri de var. Çok güzel dua metinleri. Bunları da dikkatle okumanızı isterim efendim. Bu örnekleri biraz duya duya, hissede hissede kendi dünyanıza indirmenizi de naçizane tavsiye ederim. Bir iki örnek vererek bitirmek istiyorum, uygun görürseniz. Şimdi efendim, bakınız. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yaratıcı Rabbim, sen insanoğluna keremi bağışlamışsın. Sen kendi özel emanetini insanoğlunun omuzlarına yüklemişsin. Sen bütün peygamberlerini kitabı öğretmek ve adaleti gerçekleştirmek için göndermişsin. Sen kendine, peygamberlerine ve iman eden insanlara izzeti bağışlamışsın. Sana ve peygamberlerinin getirdiği mesaja inanıyoruz. Senden hürriyet, ilim, medeniyet, adalet ve şeref istiyoruz ya Rabbena. Bize bunları bağışla. Çünkü çok muhtaçız ve her zamandan daha dertliyiz ve alçaklık, esaret ve cehaletin kurbanı olmuşuz. Affeyle. Ey mustazafların Rabbi, sen yeryüzünün zavallılarını, mahkum ve zayıf yığınlarını ve hayattan yoksun bırakılanları, ki onlar köle arayan azgınların, çağın karanlık zulmünün, kin ve nefret cehenneminin tarihteki kurbanlarının devamıdır. Ve her zamankinden daha çok zulme ve baskıya maruz kalmışlardır. İnsanların önderliğine eriştireceğini ve onları dünyaya varis kılacağını irade etmişsin. Zayıfları, senin uğrunda gönlü kırık olanları dünyaya varis kılacağını irade etmişsin. İşte şimdi zamanı geldi ya Rabbi. Yeryüzü, mustazafları senin vaadini gözlemekte ve beklemektedir. Ey gaybın sahibi olan Allah'ım! Şu çağımızda sana gerçekten tapanlar, ibadet edenler yalnızca yeryüzü mustazaflarıdır. Ey yüce Rabbim! Sen tüm meleklerini Adem'e secde ettirensin. Şimdi insanoğlunun idarecilerin ayağına kapanarak secde toprağına yüz sürdüğünü görmüyor muyuz? Onları bu çağın putlarına, ki hepsini kendimiz yapmışız, tapıcılıktan, onlara kulluktan, kendi özgür kulluk ortamına çek ve kendilerine özgürlüklerini bağışla ya Rabbi. Ey güçlü Rabbim, senin ayetlerine küfredenler, senin peygamberlerini yalanlayıp haksız yere öldürenler ve adalet, eşitlik istemek için ayaklanan kullarını öldürenler, hala yeryüzünde egemendirler. Müjdelediğin azabı onlara ulaştı ya Rabbi. Evet, çok dualar var aziz dostlar. Bu biraz sosyal tarafı da olan bir duaydı. Bir de diğer türlü örnek vereyim. Öylece bugünkü programımızı bitirelim. Evet, Rabbim bana yaşamak için geçmiş ürünsüz bir aydan dolayı ölüm anında özlem duymayacağım bir hayat ve boşu boşuna oluşuna matem tutmayacağım bir ölüm bağışla. Beni senin dost olduğun biçimdeki bir ölümü seçebileceğim ana kadar yaşat. Rabbim nasıl bir hayat bana öğret. Nasıl bir ölüm bilmek istiyorum. Allah'ım beni şu korkunç faciadan, maslahatçılıktan, her şeyi idare eder görünmekten, ki herkesi sarhoş etmiş, gerçekleri unutturmuş ve ondan uzak olanların hasta olarak nitelendirildiği bir hastalık, bu hastalıktan koru. Ta ki maslahata riayet adı altında şeriatın gerçeğini kurban etmeyeyim. İlahi beni bırakma, ellerimi bırakma. Çünkü İslam'a olan imanım, peygambere ve âline olan sevgim beni din kisvesi altında tutucu bir saldırgan ve gerici eylemlerle uyumlu bir kişi yapabilir. Çünkü özgürlüğüm halkın köleliğine neden olabilir. Çünkü dinim bir dini görüntü ardında gizlenebilir ve gömülebilir. Çünkü halk beni taklit olunan biri ya da taklitçi yapabilir. Çünkü hak bildiğim şeyleri kötü biliyorlar diye gizleyebilirim. Allah'ım, senin peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ıyla ve onun bütün söylediklerinin derinliğiyle beni buluştur, beni tanıştır. Ey Muhammed'i gönderen, beni her şeye evetçi bir tavır takınanlardan eyleme. Ya Rabbi, beni seni bilmeye çalışan, kendini bilmeye çalışan, varlığın anlamıyla gönlünü doldurmaya çalışanlardan eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Aziz dostlar, bu dualarla hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Ve bugün de programımızdan affımızı rica ediyoruz. Hoşça kalınız efendim.